Ayrım 27.
Sayfa 350. Adem çiftçi, Sit hallaç, İdris terzi ve yazıcı, İsmail avcı, İshak çoban, Yusuf saatçi, Musa çoban, Zülkifi ekmekçi, Lut tarihçi, Üzeyir bağcı, İlyas çulha, Davut zırhçı, Lokman hekim, Yunus balıkçı, İsa seyyah, Muhammed tüccar. Neşet Çağatay adı geçen eser sayfa 161. Ahiliye girene düzenlenen törenle kuşak ve peştemal bağlanıyor, şalvar giydiriliyordu. Bu kuşak ve peştemala vefa ceddi deniyordu. Daha sonra çırak çıkarma aşamasına geliniyordu. Çıraklarla ustaları ve şeyhleri arasında nakip adı verilen aracılar rehberlik yapıyordu. Nakiplik ahiliğin en fazla sorumluluk gerektiren bir rütbe ve mertebesini teşkil ediyordu. Nakibin üstünde nakibün nukaba bulunuyordu. Nakibün nukaba olabilmek için hükümdar ve meliklere, emirlere, vezirlere, kalem erbabına, ulemaya, kadılara, müftülere, müderrislere, vaızlara, meşayih ve fukaraya, yedirip içiren zengin kişilere, zengin çiftlik ağalarına, ticaret ehline veya esnaf ve sanatkarlara hizmet etmiş olmak gerekiyordu. Nakibün nukabanın üzerinde ahi bulunuyordu. Ahi halife olarak kabul ediliyordu. Zira şeyhin kaim kammı yani vekili sayılıyordu. Ahinin üzerinde şeyh yer alıyordu. Şeyh kendi taifesi içinde seccade sahibi bulunuyordu. Şeyhin üzerinde şeyhüs şuyun, şeyhlerin şeyhi bulunuyordu. Ahilikteki bu dereceler Çobanoğlu Fütüvvetnamesinde şöyle anlatılıyordu. Bilgili ey iman ehli kardeşler ki yiğitlik ve ahilik ve şeyhilik üçü birdir. Yiğitlik heves eylemektir, ahilik başlamaktır, şeyhlik tamam eylemektir, yiğitlik sakal gelmektir, ahilik sakala ak düşmektir, şeyhlik tamam pir olmaktır, yiğitlik müminlere yakın olmaktır ve ahilik evliyaya yakın olmaktır ve şeyhlik peygamber dirliğin dirlemektir ve dahi yiğitlik şeriattır ve ahilik tarikattır ve şeyhlik hakikattır. Ve dahi yiğitlik yola gitmeye niyet etmektir. Ve ahilik yola girip gitmektir. Ve dahi şeyhlik menzile ermektir. Ve dahi yiğitlik ana rahminden doğmaktır. Ahilik dünyada dirilmektir. Şeyhlik imanla ölmektir. Pes yiğitlik ve ahilik ve şeyhlik üçü birdir. Neşet Çağatay adı geçen eser sayfa 162. Çobanoğlu Fütüvatnamesi AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kitaplığındaki yazma No 46458 yaprak 7A ve devamı. Fütüvvet geleneğinin Anadolu'daki en güçlü ve kalıcı örgütü olan ahilik tam anlamıyla ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar oluşumunun örneğini teşkil ediyordu. Ahi örgütüne giremeyen esnaf ve sanatkar dış tehlikeler karşısında adeta savunmasız kalırken, örgüte girenler tıpkı Roma İmparatorluğundaki Maestranzo üyeleri gibi silah taşımakla dair çeşitli ayrıcalıklara ve güvencelere kavuşuyorlardı. Hem dar gelirli esnaf bu sayede varlıklı tüccarlarla aynı safta yer alıyor ve böylece aradaki sınıfsal çatışma ortadan kalkıyordu. Hem de yönetimle bütünleşme içinde bulunan varlıklılar, sosyal hiyerarşi tesis ederek yönetimde etkin bir rol üstleniyorlardı. Böylece devlet otoritesi bu yolla paylaşılmış oluyordu. Tabandaki sıradan üyeler ise dinsel nitelikli bu yapılanma içinde kendilerini güvencede hissediyor, yapılanmanın dışında kalanlar karşısında ise avantajlı bir duruma geçiyorlardı. Bu nedenle Anadolu'daki mafyoz toplum yapısı ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar bağlamında en güçlü dayanağı fütüvvet geleneğine bağlı kalınarak gerçekleştiren örgütlenmelerde buluyordu. Ahilik bu durumun en yaygın ve etkin örneğini oluşturuyordu. Ahilik sosyoekonomik bakımdan etkinliğini 17. yüzyıla kadar sürdürüyor ve belirleyici bir nitelik taşıyordu. Ne ki bu etkinlik 17. yüzyılda meydana gelen yapısal değişim nedeniyle yeni bir özellik kazanıyordu. Aslında sanat ve ticarette ayrıcalıklılarla tekelciliği ifade eden ahilik, Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimler üzerinde egemenliğin yaygınlaşması nedeniyle, daha geniş topraklarda gayrimüslim halkların yönetim altına alınması sonucu, gayrimüslimlere de açık olan yeni örgütlere, gediklere dönüşüyordu. Resmi bir terim olarak 1727 yılındaki kayıtlarda rastlanan gedik sözcüğü Türkçe'de tekel ve imtiyaz anlamına geliyordu. Bu bağlamda gedik sanat ve ticaretle uğraşabilmek için alınması gereken bir izin belgesiydi. Ahilik, güç ve otorite. Ahilerin yaptırım gücünün kaynağındaki kaba kuvvete dayalı otoritesini daha somut örneklerle ortaya koymak mümkün mü? Ahi Evren başta olmak üzere önde gelen ahi liderlerinin yaşamlarından örnekler verebilir misiniz? Ahiler devlet kuracak gücü nereden buluyor? Ahi yiğit alayları nasıl oluşuyordu? Gerçek adı Şeyh Nasreddin Ebul Hakayık Mahmud bin Ahmet el-Hoyi olan Ahi Evren, 1169 yılında İran'ın Hoy kentinde doğuyordu. Çocukluğunu ve gençliğini Azerbaycan'da geçiriyordu. Daha sonra Horasan'a giden Ahi Evren, Fahrettin Razi'den ders alıyor ve Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden tasavvufu öğreniyordu. Daha sonra hacca gidiyor ve Evhadettin Kirmani'ye bağlanıyordu. Nihayet 1205 yılında Anadolu'ya geliyordu. 1206 yılında Kayseri'ye yerleşerek burada debbağlığa, dericiliğe başlıyordu. Bu sırada hocası Evhadettin Kirmani'nin kızı Fatma Bacı ile evleniyordu. Fatma Bacı, Anadolu bacıları Bacıyan-ı Rum adı verilen kadınlar örgütünün kurucusu olan Kadın Ana'dan veya Kadıncık Ana başkası değildi. Ahi Evren bu arada hocası Kirmani ile tüm Anadolu'da dolaşıyor ve ahiliği örgütlüyordu. Ahi Evren Sultan 1. Keykubat zamanında Konya'ya geliyordu. Onun Konya'da bulunduğu sırada son derece önemli olaylar cereyan ediyordu. Nitekim 1. Keykubat şehzadesi 2. Keyhüsrev tarafından zehirlenerek öldürülüyordu. 2. Keyhüsrev'in arkasında ise Baba İshak'ın en önemli müritlerinden Saadettin Köpek ile Konya'daki önde gelen ahiler bulunuyordu. Sarayda işlenen cinayetin üzerinden bir süre geçtikten sonra olayın tahkikatı derinleştiriliyordu. Bu olayda ahilerin izlerine rastlanıyor ve tutuklamalar sırasında Ahi Evren de yakalanarak zindana atılıyordu. Daha sonra Babai hareketinde yer alan Ahi Evren serbest bırakılınca Denizli'ye gidiyor ve buraya yerleşerek bahçıvanlık yapıyordu. Ancak bu sırada Konya'da yine önemli olaylar yaşanıyordu. Zira Konya'daki şöhreti durmadan artan Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi'nin etkisi altında kalıyor ve bu gelişmeyle ortalık çalkalanıyordu. Bu dönemde Türkmen Babai hareketiyle Mevlana Celaleddin Rumi arasında derin bir rekabet hüküm sürüyor. Her iki tarafta aynı ortamda bulunmalarına ve birbirleriyle hoşgörü ilişkisi içinde görünmelerine rağmen aralarında acımasız bir mücadele yaşanıyordu. Konya'daki ahiler Babailerle daha güçlü bağlar içinde bulunuyorlardı. Bunun nedenini ise aynı kökten ve kaynaktan gelmeleri teşkil ediyordu. Ahiler silahlı ve eylemci kişiler oldukları için herkes gibi Celaleddin Rumi ve müritleri de onlarla bozuşmak istemiyor, çekiniyorlardı. Ne ki bu soğukluk menkıbelere de yansıyordu. Yine bir gün Alaaddin Siryanus Hazretleri Mevlana Hazretlerine, "Ahi Ahmet, bugün bir toplantıda biz de Mevlana aşıklardanız," diyordu, diye anlatıyordu. Mevlana, "Sus, o nasıl ölü efendi aşıktır ki maşuku onu tanımıyor. Bunlar bize mahrem değillerse de bizden mahrum da değillerdir." Ariflerin menkıbeleri Ahmet Eflaki çeviren Profesör Tahsin Yazıcı Hürriyet Yayınları İstanbul 1970 cilt 1 sayfa 259. Konya'daki ahiler Mevlana'yı daima kontrol altında bulunduruyorlardı. Her zaman yakın çevresinde yer alıyor, müdahale etmiyor fakat kendi ilke ve amaçlarına ters gelecek davranışlara da izin vermiyorlardı. Celaleddin-i Rumi ile Şems-i Tebrizi arasındaki yakınlaşma doruğa ulaşıp da ahiler bu gelişmeyi muhtemel bir tehlike olarak görmeye başlayınca Ahi Evren Denizli'deki her şeyini müridi Sinan'a bırakarak Konya'ya geliyordu. Burada Han-ı Kah-ı Ziya Şeyhi olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Ahi Evren bu dönemde Han-ı Kah-ı Ziya Şeyhi Nasirüddin veya Nasirüddin Mahmud adıyla tanınıyordu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi Prof. Tayyip Gökbilgin Hatıra Sayısı Sayı 12 Sene 1981-1980'i Ahi Evren'in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tespiti Mikail Bayram Edebiyat Fakültesi Matbaası İstanbul 1982 Sayfa 521. Aynı zamanda Dabbağlar Piri olan Ahi Evren Konya'da Mevlana ile yakınlarının ağır hakaretlerine uğruyordu. Mevlana'nın en yakın adamlarından biri ve başta geleni Konya ahilerinin önde gelenlerinden Ahi Türk yani Hüsamettin Çelebi'ydi. Çelebi Divan Kebir'i yazmıştı. Mevlana ile Ahi Evren arasındaki soğukluk menkıbelere de geçiyordu. Ardından Mevlana geldi. Pervane ve devlet erkanı ileri koştular. Saraya girince sofanın aşağı ve yukarısında mevki sahibi büyüklerin oturduklarını gördü. Selam verdikten sonra o da yere oturdu. Hüsamettin Hazretleri kalkıp aşağı tarafa geçti ve Mevlana'nın yanına oturdu. Bu büyük adamların birçoğu da Hüsamettin'e uyarak bulundukları yerden inip aşağı tarafa gelip oturdular. Fakat her türlü ilimde adeta birer kütüphane sayılan ve nifak çıkarmak hususunda söz birliği eden Şeyh Nasirettin yani Ahi Evran, Şeyh Şerefettin Herive, Seyit Şerefettin ve bunlara tabi olan sefihler ne yapacaklarını şaşırdılar. Ahmet Eflaki adı geçen eser cilt 1 sayfa 185. Nitekim bu soğukluk olumsuz sonucunu veriyor ve Mevlana ile halvete çekilen Şems-i Tebrizi bir süre sonra ölümle tehdit edilmeye başlıyordu. Hatta Şems korkuya kapılarak Konya'dan kaçıyordu. Fakat Mevlana peşinden gidiyor, onu bulup tekrar Konya'ya getiriyordu. Ancak Şems-i Tebrizi ölüm korkusu içinde yaşıyordu. Zira Konya'daki ahiler korkulmayacak gibi değillerdi. Bunlar elleri bellerindeki paladan ayrılmayan her an kan dökmeye hazır durumdaki adamlardı. O zamanın zorbalarından ve zindanlık rintlerin başında olan Ahi Ahmet de bu törende hazırdı. Bu adam yaratılışındaki taassup, kin ve garazından dolayı Çelebi'nin hanı kahta şeyh olmasını istemiyordu. Birdenbire yerinden kalkarak seccadeyi toplayıp birinin eline verdi ve ''Ben bu adamı havalide şeyhliğe kabul etmiyorum.'' dedi. Bunun üzerine herkes birbirine girdi. Ahi Türk'ün ve Ahi Beşşare'nin büyük babalarına mensup olan Ahi Kayser, Ahi Çoban, Ahi Muhammed-i Sebzvari vesaire ahiler kılıçlara ve bıçaklara sarıldılar. Ve müritler arasında bulunan emirler küstah rintleri öldürmek için üzerlerine yürüdüler. Bir fitnedir koptu. Gönlü yaralı dervişler fitne uykudadır. Onu uyandırana Tanrı lanet etsin sözünü dilleriyle tekrar ettiler. Fitne katilden daha şiddetlidir. Ayeti gereğince bir kıyamettir koptu. Ahmet Eflaki adı geçen eser cilt 2 sayfa 178. Konya'daki ahiler önde gelen ve Mevlana'nın yakın çevresinde bulunan Ahi Türk'e değil de Ahi Evran'a daha fazla bağlılık gösteriyor, onu pir kabul ediyorlardı. Nitekim ahiler korkulacak adamlar olduklarını kısa bir süre içinde kanlı bir eylemle kanıtlıyorlardı. Bir gece Şems-i Tebrizi birlikte olduğu Mevlana Celaleddin Rumi'nin yanından dışarı çağrılıyor, burada 7 kişi tarafından bıçaklarla öldürülüyor ve bir kuyuya atılıyordu. İddiaya göre bu 7 kişinin arasında Mevlana'nın oğlu Alaüddin Çelebi'nin yanı sıra Ahi Evran da bulunuyordu. Mevlana'nın hocası Şems-i Tebrizi'nin 1247 katillerinden olduğu için Mevlana ve çevresindekilerin şiddetli hücumlarına maruz kalan Ahi Evran Şeyhi Nasirüddin Mahmud Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesinden sonra Şems-i Tebrizi'nin katli hadisesine karıştığı kesin olarak bilinen Mevlana'nın oğlu Alaüddin Çelebi ile birlikte Kırşehir'e gidip yerleşmiştir. Tarih Enstitüsü dergisi adı geçen eser sayfa 12, sayfa 522. Ahi Evran Kırşehir'e gidiyor ve buraya yerleşiyordu. Ancak bir süre sonra Selçuk Sultanı 4. Kılıç Arslan Moğolların baskısına direnemiyor ve onların etkisiyle bazı icraatlar ve bu arada bazı atamalar yapıyordu. Buna karşı Türkmenler ve onların en yetkili örgütü olan ahiler yer yer direnişe geçiyorlardı. En güçlü direniş ise Ahi Evran'ın bulunduğu Kırşehir'de ahiler tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu direniş Moğolları çılgına çeviriyordu. Nitekim 4. Kılıç Arslan'a bağlı kuvvetle harekete geçiyor, büyük bir Türkmen ve Ahi katliamına girişiyorlardı. Bu sırada Mevlana'nın müritlerinden Moğol asıllı Nurettin Caca, Moğol yanlısı Sultan tarafından Kırşehir'e emir tayin ediliyordu. Nitekim Ahi Evran da bu Moğol asıllı emir tarafından öldürülüyordu. İşte bu direnişlerin en şiddetlisi Kırşehir'de oldu ki Ahi Evran Şeyh Nasirüddin Mahmud ve çevresindekiler tarafından yönetildiği muhakkaktır. Burada isyancıların Nurettin Caca'yı şehre sokmadıkları, bunun üzerine asker sevk edilerek şehrin muhasara edildiği, şehir zapt edilince de isyancıların kamilen kılıçtan geçirildiği anlaşılmaktadır. Adı geçen tarihçi aynen şöyle demektedir. Kırşehir emirliği Nurettin Caca'ya verildi. Orduyla onun üzerine geldi. Bir süre muhasara edildi. Onu kaleden söküp attılar. Hariciler yani Türkmenler ki ona uymuşlardı, kamilen öldürüldüler. Tarih Enstitüsü dergisi adı geçen eser sayı 12, sayfa 535, dipnot no 47, Müsameretül Ahbar sayı 5. Unutmamak gerekir ki Nurettin Caca'nın gerçekleştirdiği katliam Kırşehir ile sınırlı kalmıyordu. Emir Caca'nın hedefini tüm ahiler, ahi babaları ve ahi yiğitleri teşkil ediyordu. Nurettin Caca'nın Kırşehir'de gerçekleştirdiği ve Ahi Evran ile beraberindekilerin öldürülmesiyle neticelenen katliamdan sonra pek çok ahinin batıya, uçlara kaçtıkları muhakkaktır. Muhtemelen Osman Gazi'nin kayınpederi Edebali ve Abdal Musa da bu katliamdan kurtulup batıya göçenlerdendir. Tarih Enstitüsü dergisi adı geçen eser sayı 12, sayı 540. 1 Nisan 1261 günü öldürüldüğü ileri sürülen Ahi Evran'ın Kırşehir'deki türbesine yine Ahi olan Osmanlı Sultanı 1. Murat Hüdavendigâr zamanında ihtimam gösteriliyor ve türbe devlet tarafından sahipleniliyordu.
Bu saygının 1. Murat tarafından gösterilmiş olması da bir başka olaya dayanıyordu. Unutmamak gerekir ki ahiler 14. yüzyıla kadar Ön Asya sosyal ve siyasal yaşamında olduğu gibi askeri alanda da önemli rol oynuyorlardı. Bu askeri rol özellikle Anadolu'da hüküm süren merkezi otoritenin zafiyete uğrayıp çöktüğü zamanlara rastlıyordu. Bunun en çarpıcı örneği ise Ankara'da yaşanıyordu. Çünkü ahiler burada bir devlet kuruyor ve bu ahi devleti 1361 yılına kadar hükümran oluyordu. Ankara'daki Ahi Şerefettin Camii'nde bulunan ve Ahi Şerefettin Mehmet tarafından düzenlettirilen bir şecerede bu şahsın kendi soyunu Ali'ye dek dayandırdığı görülüyordu. Nitekim bu şecere Bursa eski milletvekili Mehmet Tahir Bey'in tavsiyesiyle Tarih-i Osmani Encümeni'ne getirilerek inceleniyor, kopyalanıyor ve tekrar yerine iade ediliyordu. Encümende görev alan Ahmet Tevhid Bey'e göre Ankara Ahi Devleti İlhanlılar zamanında kuruluyordu. İkinci Kılıç Arslan hayattayken Anadolu Selçuk Devleti'ni oğulları arasında paylaştırıyor, Ankara'yı da Muhiddin Mesud'a veriyordu. Ancak kardeşi Süleyman Şah Muhiddin Mesud'u kuşatıyor, teslim olması halinde hayatını bağışlayacağını vaat ediyordu. Mesud Bey teslim olduğu halde Süleyman Şah sözünde durmuyor ve kardeşini katlediyordu. Mesud Bey'in öldürülmesiyle birlikte Ankara bağımsızlığını kaybediyordu. 1. Keykavus'un öldürülmesinin ardından 2. Keykavus Selçuk tahtına çıkıyor, küçük kardeşi Alaaddin Keykubat kendisine baş kaldırıyor ve Ankara Kalesi'ne sığınıyordu. Burada 3 yıllık bir kuşatmaya maruz kalıyor, sonra teslim oluyordu. Bundan sonra Selçuk Devleti yıkılana kadar Ankara'da önemli bir olay cereyan etmiyordu. Selçuk Devleti'nden sonra Ankara İran Moğolları olan İlhanlıların eline geçiyordu. Ancak İlhanlılar Ankara'nın yönetimini ahilerin iradesine bırakıyordu. Buna karşılık ahilerin nasıl bir yönetim şekli uyguladıkları ve politikaların ne olduğu bilinmiyordu. Mezkûr Tomar'da Ahi Şerefettin Camii'ndeki şecerede Ahi Şerefettin Mehmet'in Hüseyin Hasan Yusuf namında 3 oğlu ve bunlardan Hüseyin ve Hasan'ın evlat ve ahfadından bazılarının esamisi muharrer ise de tercüme-i hallerine dair huruf-u vahid yoktur. Ankara'da hükümet eden ahiler bunlar mıydı? Yahut diğer zevat mıydı? Bu bapta bir kaydı tarih bulamadım. Ahiler hükümetin tarzı idaresi ne veçileydi? Şayan-ı tefehüs ve tetkik olan bu mesele hakkında da ... Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası Ahmet Tevfik sayfa 1204. Selçuk Devleti'nin yıkılmasından sonra İlhanlılar Anadolu'nun önemli ve stratejik noktalarına Moğol askeri sevk ediyorlardı. Bu askerler aileleri çoluk ve çocuklarıyla birlikte seyahat ediyor, aşiretler halinde geziyorlardı. Bu Moğol askeri aşiretleri kentlere girmiyor, yaylak ve kışlaklarda konup göçüyordu. Ayrıca aşiret ve askerlere İlhanlıların Ön Asya'ya tayin ettiği genel valiler hükmediyordu. Anadolu'da dolaşan Moğol askeri aşiretleri 7 bölükten oluşuyordu. Bu bölüklerden biri de Ankara civarında konaklamış bulunuyordu. İlhan Ebu Said Bahadır'ın irtihalinden sonra Memaliki İlhaniye'de hadis olan Hercü Merç esnasında reisleri Devlet Şah teferrüt etmiş ve vefatında oğlu Bahtiyar Melik Nasır yerine kaim olmuş idi. Tarih-i Osmani Encümeni Ahmet Tevhid adı geçen eser sayfa 1204. Ankara yöresindeki Moğol kabilelerinin Çavdar Tatarları diye adlandırılan Moğollar olması ihtimal dahilinde bulunuyordu. Bu Moğol aşireti Osman Gazi'den beri Osmanlı topraklarına tecavüz ediyordu. Orhan Gazi'nin ölümünden sonra tahta çıkan 1. Murat buradaki sorunları çözmeye çalışıyordu. Çavdar Moğolları ile diğer bazı kabileler bundan yararlanarak sağa sola saldırmaya başlıyorlardı. İddiaya göre Ankara'yı yöneten ahiler ile Ayan da Turgut ve Çavdar aşiretleri ile birlikte hareket ediyordu. Ne ki Sultan 1. Murat Rumeli'deki birliklerin kumandasını Hacı İlhan Bey'e bırakarak 5000 kişilik bir kuvvetle Anadolu'ya geçiyor ve Ankara üzerine yürüyordu. Osmanlı padişahın üzerine geldiğini duyan Çavdar ve Turgutlu Moğolları kaçıyordu. Ancak ahiler ne kaçabiliyor ne de Osmanlı kuvvetlerine direnebilecek gücü kendilerinde bulabiliyorlardı. Bunun üzerine hiçbir direniş göstermiyor, Ankara'yı kendi rızalarıyla Osmanlı kuvvetlerine teslim ediyorlardı. 1. Murat Moğol kabilelerine karşı şiddet kullanarak onları perişan ediyordu. Ancak Osmanlı padişahı büyük dedesi Edebali'nin ahi babası olması nedeniyle Ankara ahilerine dokunmuyor, onlara dostça davranıyordu. Nitekim ahiler kendisine ahi peştemalı bağlıyor ve Osmanlı padişahı da ahiler arasına katılıyordu. Ancak ahiler Bağbaayı hareketinde olduğu gibi her zaman tetikte yaşıyor, kimi zaman da merkezi otoriteye baş kaldırmaktan geri durmuyorlardı. Bunun en çarpıcı örneği ise Yıldırım Bayezid zamanında yaşanıyordu. 4. Padişah Yıldırım zamanında Ankara ahilerinin vaki olan isyanları ve devlet kuvvetlerine galebeleri hadisesi pek meçhuldür. Bu vakada ahiler bir ticaret ve hak işine ötürü bayrak kaldırmışlar ve dükkanlarını kapayarak silah başı etmişlerdir. 20 gün kadar devlet iktidar mevkini işgal ettikten sonra haklarının ve isteklerinin kabul edilmesi üzerine sükunetle geri döndüklerini ve dükkanlarını açarak işlerine başladıklarını pek nadir Osmanlı tarihleri kaydeder. Ahiler yazan İlhan Tarsus, Çalışma Bakanlığı Yayınları Ulus Basım Evi, Ankara 1947, sayfa 42. İlhan Tarus'a göre ahiler tam anlamıyla yerel güç odağı oluşturuyor ve kendi otoritesi üzerinde sadece pratikte değil, teoride bile bir başka otoriteyi kabul etmiyor, bu dik başlı davranışı açıkça sergilemekten de kaçınmıyorlardı. Her şeyden evvel şunu belirtmek lazımdır ki ahiler zamanın siyasi sultasına ve padişah ile adamlarına kesin bir şekilde ilgisiz yaşamışlardır. Bu pek önemli noktayı ispat edecek o kadar bol kayıt ve kaynak vardır ki zikretmekle bitmez. Osmanlı Sultanı'nın son günlerine kadar en modern eserlerin bile baş tarafına konması bir usul ve kaide haline gelen metiyelerden en küçüğüne, en önemsiz bir fütüvatnamede bile rastlamaya imkan yoktur. El yazması eserlerin ve elde bulunan hemen bütün fütüvatnamelerin metinlerini kelime kelime inceleyerek bu konuda tek kelime arayan bu satırların yazıcısı aradığını bulamamıştır. Hayat meselelerinden din meselelerine atlayan, dua okuyan, şiir ve türkü söyleyen, kendi büyüklerini göklere çıkaran, ahi ne padişahın ne sadrazamın ne de diğer kudret ve otoritenin adını anmayacak şekilde dışında ve üstünde kalmış, yaşamış ve ölmüştür. Bu nokta teşekkülün sahip ve tabi olduğu akide ve prensiplerin salabetini, sıhhatini ve saffetini açıkça ispat etmeye kafidir sanırız. İlhan Tarus adı geçen eser, sayfa 43. Hiç şüphe yok ki ahiler sadece benimsedikleri erdemli ilkeler sayesinde güç odağı ve otorite merkezi haline gelmiyordu. Onlar aynı zamanda ilkelerini egemen kılabilmek, hedeflerine ulaşabilmek, kendi çıkarlarını korumak ve otoritelerini tesis edebilmek için silah kullanmaktan, kaba kuvvete başvurmaktan ve hatta adam öldürmekten kaçınmıyorlardı. Bunun en önemli örneklerinden biri yine Ankara'da, üstelik de eşkıyanın kol gezdiği bir zamanda Celali isyanları sırasında yaşanıyordu. Celali isyanlarını Ön Asya'nın her tarafına yayıldığı sırada Sadrazam Kuyucu Murat Paşa bu fitneyi bitirmek amacıyla geniş bir harekat planlıyor ve uygulamaya başlıyordu. Ancak isyanın büyüyüp tehdit oluşturduğu bölgeler Anadolu'nun derinliklerinde kalıyor, buraya ulaşabilmek için önce yolların güvenceye kavuşturulması gerekiyordu. Bunun için de yollar üzerinde egemen olan Celali eşkıyalarından Kalenderoğlu'nun acilen elde edilmesi gerekiyordu. Nitekim Murat Paşa bu bağlamda ünlü eşkıya Kalenderoğlu'na bir mektup gönderiyor, kendisini affettiğini bildiriyordu. Ayrıca Kalenderoğlu'nu Ankara'ya Sancakbey'i yapıyor, beraatını da gönderiyordu. Mektubu ve Sancakbeyliği beraatını alan Celali Kalenderoğlu hemen Ankara'ya doğru yola çıkıyordu. Acımasız Şaki yol boyunca rastladığı kervanları soyarak ve yağmalayarak binbir rezillik içinde Ankara civarına ulaşıyordu. Kalenderoğlu geldiğini bildirmek üzere Ankara'ya 400 adamıyla birlikte geçici yönetimin memurlarını ve mütesellimini de gönderiyordu. Ayrıca Sancakbey'i olduğunu kanıtlayan fetvayı da mütesellime veriyordu. Hammer adı geçen eser, cilt 8, sayfa 89. Ancak Ankara halkı arka plandaki ahilerden aldığı cesaretle kentin kapılarını celalilere kapatıyor ve onları içeri almıyordu. Üstelik bu sırada Ankara kadılığında Veldanzade Mevlana Ahmet bulunuyordu ki bu zat, Erstergon kuşatması sırasında harp meclisinde fikirlerini cesurca savunmasıyla tanınmıştı. Ahilerin yönlendirdiği halktan gelen baskılarla Veldanzade Mevlana Ahmet Kalenderoğlu'nu şehre sokmuyordu. Bunun üzerine Kalenderoğlu kendisini ordugahına davet ediyor, görüşmek istediğini bildiriyordu. Kadı yanına aldığı adamlarıyla kaleden çıkıyor, görüşmek üzere Kalenderoğlu'na gidiyordu. Kalenderoğlu Mevlana Ahmet'e, "Bu memleketi padişah bana ve adamlarına vermiştir. Siz beni niçin şehre kabul etmiyorsunuz? Mütesellimimi niçin geri almıyorsunuz?" diye soruyordu. Mevlana Ahmet Kalenderoğlu'nu şöyle yanıtlıyordu.